Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Hordat 1401, Hicri Gameri 19 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 19 Haziran 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam Dünyası Turizm Fuarı ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Emir Abdullayan, Borel'e hitaben karşı taraf çifte standartını terk etmeli dedi. Garibabadi, İran'a yönelik asılsız iddiaların tekrarlanması Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğini zedeliyor dedi. İran ve Rusya ortak otomobil üretecek. Nadiri zengin ülkelerin çıkarlarının daha zayıf ülkeler için iklim değişikliğine meydan okuduğunu söyledi. Joseph Borrell, tahıl kıtlığıyla ilgili Rusya'yı suçladı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran her zaman rasyonel ve sonuç odaklı müzakereleri memnuniyetle karşıladı, ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için diğer tarafın da buna ihtiyacı var. Bunun için çelişkili ve çifte standart tutma son vermeli dedi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell cumartesi akşamı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahian, Borrell'in anlaşmaya varma çabalarını takdirle karşılarken ve Amerika'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda bir karar yayınlama konusundaki yapıcı olmayan ve aceleci eylemlerini eleştirirken, müzakerelerin devam ettirmesi talebine cevap olarak şunları söyledi. Mantıklı ve sonuç odaklı bir müzakere her zaman memnuniyetle karşılandı. Ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için karşı tarafın çifte ve çelişkili davranışlarını bir kenara bırakması gerekiyor. İran Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu tarafından İran'la ilgili kararın yayınlanmasından sonra İran halkının haklarından geri adım atmadığımızı gösterdik ve Amerika yapıcı olmayan davranışını sürdürmek istiyorsa biz uygun şekilde cevabını vereceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı, hala diplomasinin en iyi ve en uygun yol ve çözüm olduğuna inanıyoruz dedi. Bu telefon görüşmesinde Borrell'de nihai bir anlaşmaya varılmasında olumlu bir rol oynamaya devam etme arzusunu dile getirerek mevcut durumdan çıkış yolu diplomasiyi sürdürmek ve yapıcı olmayan eylemlerden kaçınmaktır dedi. İran'ın iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma yönündeki yapıcı iradesini kabul eden Avrupa Birliği dış politika sorumlusu, Viyana'da bir anlaşmaya varmaktan çok uzakta değiliz ve şimdi müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasının zamanıdır dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı ile yaptığı görüşmede işgalci rejim İsrail'in Kudüs'teki varlığının bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olduğunu ve tüm bölgede terör ve sabotajın asıl sebebi olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, ikili bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ile bir araya geldi. İran'ın dış politikasında komşularla ilişkilerin önceliklerine değinen Emir Abdullayan, iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeleri ve ikili istişareleri arttırmaya vurgu yaparak bunu iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi ve genişletilmesi için bir temel olarak değerlendirdi. Emir Abdullayan, İran komşuları ve bölge için güvenlik ve ilerleme sağlamak istiyor ve yabancıların müdahalesini ve varlığını bölgenin güvenliğine zararlı olarak görüyor dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed El Nahyan da İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri arasında düzenli istişareleri olumlu karşıladı ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmede karşılıklı çıkarlara vurgu yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarından komşu ülkelerine karşı herhangi bir yıkıcı eyleme izin vermeyeceklerini ve her zaman komşuların güvenliğini düşündüklerini söyledi. İki taraf, iki ülke arasında devam eden temas ve istişarelerin yanı sıra yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumunun gereğini vurguladı. Emir Abdullayan, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşını Tahran'ı ziyarete davet etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hırvatistan Parlamentosu gelir ve heyet başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Hırvatistan Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirmesi konusunda herhangi bir kısıtlaması olmadığını ve iki ülke parlamentoların ortak ilişkileri desteklemede önemli rol oynadığını söyledi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Tahran'da Hırvat Parlamento Heyeti Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelerek son aylarda İran İslam Cumhuriyeti ve Hırvatistan yetkilileri arasında gelişen ilişkilere ilişkin görüşmeler ve istişareleri atıfta bulundu. Emir Abdullahyan, mevcut İran hükümetinin parlamenter diplomasi ve dengeli dış politikanın etkin konumunu işaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hırvatistan Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirmesi konusunda herhangi bir kısıtlamasının bulunmadığını ve iki ülke parlamentolarının da bu desteğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Görüşmede ayrıca İran-Hırvatistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Zlatko Hasanbekoviç de İran-İslam Cumhuriyeti ziyaretinden ve İranlı yetkililerle görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hırvatistan'ı tanıyan ilk Asya ülkesi oldu.
İran İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin insan hakları raporuna tepki gösterdi. Garip Abadi, İran'daki insan hakları durumuna ilişkin iddialara atıfta bulunarak İran'a karşı yenilenen asılsız iddialar Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğini zedeliyor dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran İslam Cumhuriyeti'ni örgütün insan hakları özel raportörleriyle işbirliği yapmaya çağırmıştı. İranlı yetkililer defalarca İran aleyhindeki insan hakları raporlarının uydurma ve belgesiz kanıtlara dayandığı konusunda ısrar ederken, Amerikan hükümetinin İran özel elçisi Robert Malley, başta İran insan hakları raportörü olmak üzere Birleşmiş Milletleri uzmanlarının performansını takdirle karşılayan bir tweet attı. İran İnsan Hakları Ofisi Genel Sekreteri Kazım Garipabadi ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in İran'daki insan hakları durumuna ilişkin raporuna tepki gösterdi. Bu rapor Birleşmiş Milletler'in saygınlarını baltalamıştır dedi.
İhlal Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısının Rusya'yı ziyareti sırasında iki ülke buğday ticareti ve ortak otomobil üretimi üzerindeki tarifeyi sıfır indirme konusunda anlaşma yapardı. İsna'ya göre İhlal Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Rusya Meskan Bakanı ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi konusunu görüştü. Taraflar ortak yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinin inşasını yanı sıra mevcut yerleşim yerlerinin serbest ticaret ve ortak üretim kapasitesinin kullanılması konusunu da görüştüler. Bu görüşmelerde Rusya İskan Bakanı ülkesinin İran'dan inşaat malzemeleri ve türbin satın alma arzusunu dile getirdi. Peymanpak, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İran tarafını samimiyetle karşılayan Rusya Başbakan Yardımcısı, Kuzey-Güney Koridoru'nun faaliyete geçmesinin güzel bir gelişme olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı'nın İran'da bir demir yolu inşa etme anlaşmasına onay verdiğini duyurdu. Peymanpak, Rusya'nın İran'ın demir yolu ulaşım filosunun modernizasyonunda, Hazar Denizi'ndeki nakliye filosunun modernizasyonunda ve İran'ın karayolu filosunun modernizasyonundaki rolünü vurguladı.
İran Parlamento Heyeti Başkanı IPU toplantısında zengin ülkelerin çıkarları daha zayıf ülkeler için iklim değişikliğine meydan okumamalıdır dedi. IPU üyesi genç parlamenterlerin 8. Dünya Konferansı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dünyanın dört bir yanından 200'den fazla erkek ve kadın milletvekili katılımıyla genç parlamenterlerin iklim değişikliğine karşı ortak eylemi sloganıyla sona erdi. İran parlamento heyeti konferansın özel oturumlarına katılırken dünya parlamentolarının genç temsilcilerinin iklim değişikliği alanındaki eylemleri hakkında tartıştı ve görüş alışverişinde bulundu. İran parlamento delegasyonu başkanı Ahmet Nadiri, Genç Temsilciler Meclisi'nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada gelişmiş veya gelişmekte olan tüm toplumlar çevreyi korumaya derin bir bağlılık yönünde adım atmalıdır. Zira bu zengin ülkelerin çıkarları, iklim değişikliğinin zorlukları daha zayıf ülkeleri etkiliyor dedi. İran Parlamento Heyeti Başkanı ayrıca şöyle dedi. Şimdi iklim değişikliği konusu parlamenterler için her zamankinden daha fazla bir öncelik haline gelmiştir. Nadire ayrıca iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin ve eş zamanlı olarak tek taraflı ekonomik yaptırımların İran'ın iklim değişikliğinin zorluklarını karşılama yeteneğini baltaladığını söyledi.
İran Kızılay Derneği Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Derneği'nin iklim değişikliği alanındaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. İran'a göre Pir Hüseyin Kolivan dün Cenevre'de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Genel Sekreteri Jagan Rapagan ile görüşmesinde şöyle dedi. İran Kızılay'ın değerli deneyimleri var. Bu bağlamda İran tecrübelerini ve iklim değişikliği konusundaki danışmanı olarak görev yapmaya hazırdır. Kolivant ayrıca şöyle dedi. İran Kızılayı Uluslararası Federasyon'un bilgi yönetiminin yanı sıra inovasyon komitesi için aktif katılım ve sorumluluk almaya hazırdır. İran'ın tekliflerini memnuniyetle karşılayan Uluslararası Federasyon Genel Sekreteri Jagan Rapagan, İran Kızılay Derneği Başkanı'nın teklifi Federasyon Sekreterliği tarafından ciddi şekilde değerlendirilecek ve takip edilecektir, dedi.
Türkmenistan'ın Maliye ve Ekonomi Bakanı ülkenin Kazakistan ve İran'la olan demiryolunu Avrasya'daki ticari işbirliğinin başarılı bir örneği olarak nitelendirdi. Muhammed Geldi Serdarov, St. Petersburg Uluslararası Konferansı'nda şöyle dedi. Bütünleşik, dengeli ve yüksek teknolojili bir ulaşım altyapısını oluşturmak, yatırım faaliyetlerini teşvik eder ve küresel, bölgesel ve küresel ölçekte ekonomik ve sosyal göstergelerin büyümesine yardımcı olur. Serdarov, Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolunu Avrasya topluluğu ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğini genişletmek için iyi umutlar açan bu tür projelere örnek olarak gösterdi. İran-Türkmenistan-Kazakistan Uluslararası Demiryolu'nun 80 kilometresi İran'da, 700 kilometresi Türkmenistan'da, 146 kilometresi Kazakistan'da bulunuyor.
Hindistan'da son zamanlarda İslam peygamberine yönelik hakaretlere tepkiler ve kanamalar devam ederken İstanbul'da İslam alimlerinin danışma toplantısı da yayınladığı bildiriyle Hindistan'da bu hakaretleri kınadı. İstanbul'da bazı alimlerin katıldığı meşveret toplantısının bildirisinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Hukuk Kurumlarından peygamberin büyük konumunu savunmadaki görevlerini yerine getirmeleri istendi. Son günlerde Hindistan İktidar Partisi'nin iki yetkilisinin İslam peygamberinin mukaddesatına yönelik saygısızlık etmesi dünyadaki Müslümanların öfke ve nefretine yol açmıştı.
Al-Monitor web sitesi Ankara'yı Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken haber kanallarına baskı yapmakta suçladı. Türkiye ciddi bir ekonomik krize karşı karşı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllardaki siyasetlerindeki başarısızlığı onun ve partisinin popülaritesini ciddi şekilde azalttı. Al-Monitor internet sitesi dün yayınladığı bir haberde Türkiye Radyo Televizyon Denetme Kurulu RTÜK'ün ülkenin bağımsız haber kanallarına ağır para cezaları ve yaptırımlar uyguladığını ortaya koydu.
Bölgedeki dengesizlikten endişe duyan Türkiye F-16 yerine Avrupa Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almayı araştırıyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 uçak savaş savunma sistemlerini satın alması Amerika'nın protestolarına ve Ankara ile Washington arasında Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının satın alınması konusunda bir anlaşmazlığa yol açmıştı.
Irak'ta kendisini Ensarul Hak El Vataniye taburu olarak tanımlayan bir grup yayınladığı bildirdi. Türkiye şirketleriyle işbirliğini kesmeleri için şirketlere 15 günlük süre tanıdı. Söz konusu grup tanınan süreden sonra Türkiye şirketleriyle işbirliği yapanları ülke düşmanı ve vatan haini olarak nitelendireceklerini duyurdu.
Fetih Koalisyonu'nun bir üyesi Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik saldırılarından kaynaklanan hasarın büyük bir kısmının bildirilmediğini söyledi.
Öte yandan Suriye'nin Halep ilinde Türkiye'ye bağlantılı terör grupları El-Cebel Şamiye ve Ahrarul Şam arasında yaşanan çatışmada 22 kişinin öldüğü veya yaralandığı bildiriliyor.
Irak haber kaynakları Bağdat'taki El Hurriye bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Irak haber kaynakları cumartesi akşamı Bağdat'ın El Hurriye bölgesinde kimliği belirsiz çok sayıda kişinin el bombası atarak 7 sivili öldürdüğünü ve yaraladığını bildirdi.
Siyonist İsrail medyası son saatlerde işgal altındaki topraklarda 7 İsrailli'nin öldürüldüğünü bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre son cinayetlerin nedeni suçlar, misilleme eylemleri, aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Seraya el-Kudüs'ün sözcüsü Ebu Hamza, dün akşam Gazze şehrinde yeni bir tatbikatın başladığını duyurdu.
Türkiye Tarım Bakanlığı, Latin Amerika ve Afrika'da 10 ülkede tarım arazisi kiralamak için görüşmelere başladı. Batı'nın, NATO'nun, Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki Rusya sınırına kadar genişlemesiyle başlattığı savaş, dünyada gıda güvenliğini tehlikeye atmış ve dünya ülkelerini farklı stratejiler ve kararlar almaya zorlamıştır.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, konuyla ilgili açıklamasında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bu ülkenin savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını, tarım ürünlerini içermediğini vurguladı.
İngiltere'nin başkentinde hayat pahalılığına karşı gösteri organize edilirken katılanlar maaşlarının iyileştirmesini istediler. Bazı göstericiler yeter artık maaşları arttırın, faturaları düşürün, herkes için güvenli ev yazılı dövizler taşırken sık sık hükümet karşı sloganlar atıldı. İngiltere'de Nisan ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle %9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Ve son haberimiz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin son açıklamalarını eleştirerek Sovyet dönemi sınırını Bakü-Erivan Anlaşması'nın temeli olarak nitelendirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Savunma Bakanlığı'nın bölgesel tehditlere uygun adımları başlığını taşıyor. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani, Savunma Bakanlığı bölgesel tehditlere uygun olarak silahlı kuvvetleri donanmasını güncellemektedir ifadesini kullandı. İran Savunma Bakanı Aşdiyani, su altı ve su üssü muhriplerin yapımı aşamalarına ziyaretinde kara, hava ve başta da deniz sahaları dahil tüm alanlardaki savunma boyutlarının güçlendirilmesi, savunma programlarımız arasında önceliğe sahiptir, dedi. İran Savunma Bakanı, İran'ın jeopolitik konumu, özellikle de Fars Körfezi sularındaki durumunun stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetler ve bölgesel tehditlere uygun olarak tüm kara sularında silahlı kuvvetleri deniz güçlerini güncellemekte ve donatmaktadır, dedi. Tuğgeneral Aşdiyani sözlerinin devamında şöyle dedi. İran'ın bölge ve dünyaya mesajı barış ve huzurdur. Bir taraftan da bölgenin barış ve istikrarının tüm bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanacağını ve İran'ın yabancıları ve bölge ötesi güçlerin varlığını güvensizlik unsuru olarak gördüğünü düşünüyoruz. İran Savunma Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, İran milletinin çıkarlarını savunmada ve tehditleri savurmada tereddüt etmeyecektir uyarısında da bulundu. Donanma ve deniz kuvvetleri kara sularında ve sınırların dışındaki sularda çıkarların korunması için tüm dünyada önemli bir kol olarak kabul edilir ve bu nedenle her zaman modern ekipmana ihtiyaç duyan ekipman odaklı bir kuvvettir. Deniz kuvvetlerinin kuzey ve güney sınırlarında uzun sahil şeridine sahip ve diğer yandan Fars Körfezi'nin jeostratejik bölgesinde yer alan bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği ve gücü açısından önemi yadsınamaz bu durum ve İran'ın onlarca yıldır silah ambargolarına tabi olduğu gerçeği göz önüne alındığında İslam Cumhuriyeti ordusu ve devrim muhafızları donanmasının stratejik donanması için gemi ve deniz teçhizatı sağlamak için yerel yetenekleri ve kabiliyetleri dikkat etmek önemlidir.
Silahlı kuvvetlerin iki önemli kolu olarak İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Donanması ve İslam Devrim Muhafızları Donanması görevleri yerine getirmek ve İran sularının güvenliğini sağlamak için yerel teçhizata ve silahlara ihtiyaç duyuyor. Son yıllarda deniz gücünün ve deniz silahlarının önemiyle kara sularında ve açık sularda etkin mevcudiyetin öneminden dolayı İran İslam Cumhuriyeti deniz silahları ve teçhizat alanında geniş yatırımlar yapmıştır. Öyle ki bugün çeşitli deniz teçhizatı, yüzey, su üstü, deniz, hava ve saldırı ve savunma sistemleri, devrim muhafızları ve ordu donanmalarının envanterine girmiştir. Hafif ve ağır gemiler, denizaltılar, arru sürat tekneleri, çeşitli gemi savar füzeleri ve insansız hava araçları, uçan tekneler ve hovercraftlar gibi diğer ekipmanları içeren bu yerli teçhizatlar yalnızca saldırı kabiliyetini önemli ölçüde artırmakla kalmayıp bir savunma aracı olarak da etkin bir şekilde kullanılıyorlar. İran'ın donanması aynı zamanda bölge ve bölge ötesi ülkeleri İran'ın sularındaki herhangi bir tehdidi ve tecavüzü püskürtmeye tam olarak hazır olduğu ve tehditleri bastırmak için olası taarruz önlemleri yönde önemli kapasitesi olduğuna dair güçlü bir mesaj veriyor. Buna rağmen Tahran'ın defalarca belirttiği gibi İran sularında olsun, bölgesel sularda olsun, özellikle de Fars Körfezi'nde barış ve huzur istediğini, bu nedenle bölge ötesi ülkelerin, özellikle Amerika'nın deniz varlığının bu coğrafyada bir istikrarsızlık ve güvensizlik faktörü olarak olduğunu göstermiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın COEP ve İran'a karşı çelişkili girişimleri etrafında. Amerikan yönetimi Tahran'a karşı diplomasi sloganları atmasına rağmen İran'ın petrokimya endüstrisine yeni bir yaptırım kararı aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'ı petrokimya sektörünü hedefleyerek bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezi şirketlerle bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'ın petrokimya sektörünü hedefleyerek bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezi şirketlerle bağlantılı kişilere yaptırım kararı aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi OFAC, İran'ın petrokimya sektörünü hedef alarak bu ürünlerin ihracatına yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran merkezi şirketlere yaptırım uyguladığını duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hong Kong merkezi 2 şirketi, İran merkezi 3 şirketi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4 şirketi yaptırım uygulandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca Çin vatandaşı Gao ve Hindistan uyruklu Muhammed Şahit Ruknuddin adlı kişilere de yaptırım uyguladığını aktardı. Yaptırım uygulanan Çinli ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketler arasında Hong Kong merkezi Kinwil International Limited ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezinden Shipping, Future Gate Fuel and Petrochemie adlı şirketlerde bulunuyor. Hazine Bakanlığı bu şirketleri İran'ın petrokimya ürünlerinin yurt dışına satışına aracılık eden kuruluşlar olarak tanımlayarak bu ağ İran petrokimya ürünlerini Çin'deki ve Doğu Asya'nın geri kalandaki müşterilere satışını destekleyerek uluslararası işlemlerin gerçekleştirilmesine ve yaptırımlardan kaçmasına yardımcı oluyor dedi. Hazine Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımlar aracılığıyla adı geçen kişi ve şirketlerin Amerika'da herhangi bir mülkiyeti ve mülkiyetlerindeki herhangi bir menfaatlerinin engellendiği belirtildi.
Amerikan Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada 2015 İran nükleer anlaşmasına atıfta bulunarak Amerika ortak kapsamlı ilan planı karşılıklı uyum sağlamak için anlamlı bir diplomasi yolunu izliyor. Bir anlaşma olmadığı takdirde İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz. Amerika İran'ın yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerini gizlemek için kullandığı ağları ifşa etmeye devam edecek dedi. Biden hükümeti İran'a yönelik maksimum baskı ve yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul etmesine rağmen bu konuda Tahran'ı tehdit etmeye devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İranlıların nükleer zenginleştirme konusunda attığı adımlar ve doğrulama mekanizmaları hususundaki girişimleri yardımcı olmuyor ve biz de bunlara ekonomik baskıyı artırarak yanıt verdik. İran'a yaptırımlar uyguladık, yeni yaptırımlar yolda dedi. Wall Street Journal muhabiri Lawrence Norman, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'ın petrokimya ihracatına yönelik yeni yaptırımları hakkında tweet attı. Biden yönetiminin bugün uygulanan yaptırımların yeniden canlandırılmaya çalışılan kapsamlı ortak eylem planı COEP'e aykırı olduğuna inandığını belirtti. Bir anlaşmaya varıldığı takdirde yaptırımların çözüleceğini ve Avrupalılardan bir mesajı İranlılara iletmelerini istenildiği de belirtildi. Norman sözlerine şunları ekledi. Biden hükümetinin daha önce uyguladığı yaklaşık 150 yaptırımın tümü anlaşmayla uyumlu olarak değerlendirildi ve COEP yeniden canlandırılırsa bunların kaldırılmayacağı söylendi. Eğer bu doğruysa Biden hükümetinin İran ve COEP'e yönelik politikasında açık bir çatışma ve kafa karışıklığı olduğu, bu konunun Viyana görüşmelerinin başarısızlığının nedeniyle açıkça ortaya koyduğunu söylemek gerekir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün 2 Şemsi 29 Hordat 1401 Hicri Kameri 19 Zilkade 1443 ve Miladi 19 Haziran 2022 Pazar. ...45 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Hordat 1356'da ünlü İranlı yazar ve düşünür Doktor Ali Şeriati Londra'da vefat etti. Hicri Şemsi 1312'de İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar yakınında dindar ve bilim ehli olan bir ailede dünyaya geldi. Doktor Şeriati edebiyat dalında tahsilini yaptı ve aynı zamanda Şah rejimine karşı siyasi mücadele başlattı. Doktor Şeriati tahsilini sürdürmek amacıyla Fransa'ya gitti ve Sorbonne Üniversitesi'nde dinler tarihi dalında doktora derecesini aldı ve ardından vatanı İran'a geri döndü. Doktor Şeriati mücadele hayatını Tahran'daki İrşad Hüseyiniyesi'nde konuşmalar ve tartışmalı sohbetlerle sürdürdü. Doktor Şeriati Üstad, Mütari ve Şehit Bahuner gibi kendi dönemindeki önde gelen düşünürlerle birlikte İrşad Hüseyiniyesi'ni gençlik çağında olanların düşünce merkezine dönüştürdü. Bu ünlü İranlı düşünür ve araştırmacı hayatı boyunca 200'den fazla kitap, ders notları ve konuşmalarını içeren kaset mecmuası gibi eserleri ortaya koydu. Doktor Şeriati'nin en ünlü eserleri arasında İslam ve İnsan Medeniyet Tarihi, Evet Öyle İdi Kardeş, Hac ve Fatıma Fatıma'dır gibi eserlerine değinebiliriz. ...71 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Hordat 1330'da İran'da petrol sanayisinin millileştirilmesi yasasının Hicri Şemsi 29 İsvend 1329'da onaylanması ardından İranlı uzmanlardan oluşan bir heyet İran Petrol Şirketi'nin yürütme işleri görevini üstlendi. Ayetullah Kavşani ve Doktor Musaddık'ın önerisi ve İranlı dönemdeki Milli Şura ve Temsilciler Meclisi'nin onayıyla bu heyetin kurulmasıyla İngiliz petrol şirketinin faaliyetleri sona erdi. Böylece bugün İran'da İngiliz petrol firmasının faaliyet hayatının son bulduğu gündür. Bugün İran'ın Müslüman halkı büyük bir fedakarlık göstererek büyük bir zaferin altına bir daha imza attı ve bunun neticesinde yabancı sömürgeci güçler ve iç istibdat geri adım atmak zorunda kaldı. İngiliz firmasının İran'daki faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte bu şirketin elemanları toplu olarak İran topraklarını rezil rüsva bir şekilde terk ettiler. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Hordat 1377'de önde gelen alim ve fakih Ayetullah Ari Garavi Tebrizi Irak'ın Kerbela kentinde şehit düştü. Ayetullah Tebrizi birkaç arkadaşıyla birlikte Kerbela'daki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Pak türbesinden geri döndüğü bir sırada kimliği belirlenemeyen bir grubun açtığı ateş neticesinde şehit düştü. ...725 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Zilkade 718'de İranlı ünlü matematikçi ve fizikçi Kemalettin Farsi vefat etti. Gençliğinde bilim ve fazileti öğrenmek için çeşitli seferler düzenleyen ve kendi dönemindeki bilim adamlarından feyizler alan Farsi, matematik ve ışık bilimi dalında birçok eser geriye bırakmıştır. Bu İranlı fizikçinin en önemli eseri Tezkiretul Hicab Risalesi olup, bu risalelerin araştırılması sonucunda onun mucit bir matematikçi ve yeni düşünceleri ortaya koyan bir bilim adamı olduğu anlaşılır. Bu ünlü matematikçinin diğer eserler arasında günümüzde birçok araştırmacının geniş bir şekilde kullandıkları Tengihul Münazere adlı kitabına değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Depoda indirimin yolu var.
Yeni Asya.
Tek hedef demokrasiyi yeniden inşa etmek.
Cumhuriyet.
Altılı Masa'dan Göç Komisyonu adımı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Beki 17 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde Adalet ve Kalkınmanın Kalkınması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İsminde adalet önce geliyor fakat uygulamada kalkınma hep öndeydi. AK Parti iktidarının ilk yıllarında şöyle espriler bile yapılırdı. Kalkınmanıza lafım yok ama adaletiniz size kalsın. Yargıya söz geçiremiyordu o yıllarda. Dolayısıyla beğenilmeyen AK Parti'nin adaleti değildi. Şimdi ikisinin de şikayeti var. Hangisinin daha çok istenmediğini söylemek zor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Salgın başlarken IMF dünya ekonomisinin küçüleceğini öngörüyordu. Türkiye'nin ise dünya ortalamasından daha çok küçüleceğini, salgından çıkarken de daha az büyüyeceğini tahmin ediyordu. İktidar iddiaya girmişti. Salgında dev ekonomiler çökerken Türkiye devleşecek, şahlanacak, pozitif ayrışacaktı. Tutturlamayınca yeni modellere geçildi. Son denilen enflasyonla büyüme modeli iddiayı kazandıracak gibi görünüyor. Gerçi IMF'ye göre Türkiye 2021'de gerilemiş, dünyanın en büyük ekonomileri arasında 21. sıraya düşmüştü. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch nihayet iktidara moral veren bir tahminde bulundu. 2022'de sıralama Türkiye lehine değişebilir. Fitch küresel ekonomi için büyüme beklentisini %3,5'dan %2,9'a indirdi. Türkiye ekonomisi için bu yıl büyüme tahminini de %2,4'ten %4,5'e yükseltti. Gelin görün ki bu vatandaş için iyi haber değil. Çünkü iktidar ekonomiyi büyütmek için halkı fakirleştirmeyi göz aldı. Bakan Nebati'nin enflasyonla büyümeyi seçtik diye savunduğu model halk için fakirleşerek büyüme demek. AK Parti'nin Türkiye'ye başta vaat ettiği insanı önceleyen kalkınma modeline pek benzemiyor. O modelin önceliği halkı kalkındırmaktı, büyüme rakamları değil. Eski Adalet ve Kalkınma'nın en çok kalkınması sevilirdi. Ondan da eser yok şimdi. Şubat 2011'deydi. Başbakan Erdoğan Kırgızistan'ın ziyaretinde eski AK Parti'nin kalkınma anlayışını şiddetle tavsiye etmişti. Erdoğan'ın hararetle övdüğü ve herkese önerdiği o kalkınmanın bugünkünden iki farkı vardı. Bir, parlamenter sistem de kalkındırıyordu. Erdoğan dünyadaki en ileri ülkelerin parlamenter sistemle yönetildiğini söylüyordu. Ve bu sisteme geçen Kırgızistan'ı kutluyor. Başarısını ispatlamış bir sistem diyerek cesaretlendiriyordu. Parlamenter sistemin başarısından kuşku duymanın yersiz olduğunda ısrarlıydı Erdoğan. Bugünün dünyasında seçilmiş hükümet ve parlamentoların ekonomik kalkınma noktasında en isabetli kararları alabildiğini, güçlü bir şekilde de uygulayabildiğini vurguluyordu. İki, devlet yerine insan öncelikliydi. Erdoğan Kırgızlara döne döne anlatmıştı bunu da, zihinlerine kazımak ister gibi.
Murat Çabaz 17 Haziran tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Ne olacak bu mazotun hali?" başlıklı yazısına yer veriyor. Akaryakıt zamları artık rutine bağlandı. Bir bahaneyle zam üstüne zam yapılmaya devam ediliyor. Dün mazotun litresine 1 lira 27 kuruş zam yapılmıştı. Yazımı yazdığım sıralarda çıkan haberlerde bugün için 80 kuruş zam yapılacağı ifade ediliyordu. Bu zam da gelirse motorinin litresi İstanbul'da 29.88 TL, Ankara'da 29.99 TL, İzmir'de 30 TL olacak. Böylece önemli bir maliyet unsuru olan mazot 30 TL kritik seviyesini görmüş olacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 TL yıl başında 11.43 TL olan mazot bu son zamla beraber geçen yıla göre %315, yıl başına göre ise %161 zamlanmış oldu. İlginç olan konu şu. İthalatımızın tamamına yakını benzin ya da mazot olarak değil, ham petrol olarak yapıyoruz ama mazota peş peşe zamlar yapılırken benzinin litre fiyatı 97 kuruş indirildi. Şubat ayı resmi verilere göre ülkemizde günlük mazot tüketimi yaklaşık 50 milyon litre olurken benzin tüketimi 10 milyon litre civarında. Esasen bu verilerden anladığımız kadarıyla tüketim miktarlarına baktığımızda hükümete asıl vergi kaynağı mazot. Yıllar önce mazot benzine göre çok daha ucuz olmasına, hatta bu sebeple daha çok tercih edilmesine rağmen siyasilerimiz sırf daha fazla vergi toplayabilmek için mazot fiyatlarını benzinin üzerine çıkardılar. Uyguladıkları yanlış politikalar bütçe açıkları oluştururken bunun faturasını vergi yoluyla vatandaşa kesme zihniyeti tam gaz devam ediyor. Bütün planlarını vergi odaklı yapıyorlar. Halbuki Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modelinde madde madde saydığı devletin devlet olmasından kaynaklanan gelir kalemlerini devreye koysalar hazinenin bütçesi çok daha fazla gelire sahip olacak ve vatandaşların cebinden ellerini çekecek. Ama iktidar uğruna verdikleri sözler, aldıkları icazetler bu doğru politikaları yapmalarına engel oluyor. Yıllardır petrol yok dediler, sonra var ama Lozan'a göre çıkartamıyoruz dediler. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın girişimi sonucunda CİMER'in itiraf etmesiyle öğrendik ki sebep ne petrolün olmaması ne de Lozan'mış. Meğer verdikleri sözlermiş asıl sebep. Sözü veren onlar, ceremesini çeken millet. Petrol konusunda yaşanan bu sorun 3 katrilyon değerinde olan tüm madenlerimizin için yaşanıyor. Ayrıca yıllardır para basmamızın ana nedeni de enflasyon oluşturması değil, yine bu sözler. Devlet bağımsızlık hakkı olan senyoracı kullanmayınca vatandaşların üzerine vergi üstüne vergi, ceza üstüne ceza, zam üstüne zam yağdırıyor. Petrolünü millet için çıkartıp işlemeyince mazot ve benzine zam üstüne zam geliyor. Diğer madenleri işletmeyince ham madde enerji fiyatları uçup gidiyor. Ondan sonra herkes ne olacak bu mazotun hali, ne olacak bu doların hali, ne olacak bu ham madde ve enerji fiyatlarının hali diye sorup duruyorlar.
Tahran Radyosu.
İhsan Çaralan 17 Haziran tarihli Evrensel Gazetesi'nde İktidar halka gözdağı ve halkın haber alma hakkına saldırıda nereye geldi başlıklı yazısına yer veriyor. Diyarbakır'da 8 Haziran günü evleri basılarak polis tarafından gözaltına alınan 20'si gazeteci 22 kişi bir hafta boyunca emniyette gözaltında tutulduktan sonra önceki gün mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerden 16'sı tutuklanırken 4 gazeteci ve 2 dernek çalışanı adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Bir hafta boyunca gözaltında tutulan gazetecilerin gözaltı gerekçelerine dair avukatlarına dahi bilgi verilmedi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aynı gün başlıca basın ve meslek örgütlerinin sosyal medyaya sansür ve otosansür amaçlı olduğu için geri çekilmesini istediği yasa teklifinin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul ediliyordu. Nitekim sonraki saatlerde AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla getirilen teklif Adalet Komisyonu'nda komisyonundan geçirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edildi. Yani Adalet Komisyonu'nun AKP ve MHP çoğunluğu TGS, TGC, DİSK, Basın İş başta olmak üzere basın meslek örgütleri ve halkın haber alma özgürlüğünü savunan basın ve bilim çevrelerinden gelen eleştirileri bu teklifin geri çekilmesi taleplerini umursamadı. Ve tabii dezenformasyonun önlenmesine yardım edebilecek bir düzenleme için basın, meslek örgütleri ve bilim insanlarından gelen öneri ve çağrıları umursamadıkları gibi. Türkiye uzunca bir zamandan beri gazeteci hapishanesi olan ülkelerin başında geliyor. AKP iktidarı gazeteciler hapishanesinde cezalandırılan gazeteci sayısını çoğaltmak, muhalif gördüğü medya kuruluşlarını ve gerçekleri açıklayan gazetecileri görevlerini yapamaz hale getirmek için elinden geleni ardına koymadı, koymuyor. Bu amaçla iktidar, Cumhurbaşkanı hakaret merkezli olarak akla gelen her türlü suçlamayla halka gerçekleri açıklamaya çalışan gazetecileri ve yandaş olmayan medyayı cezalandırmak üzere emniyeti, savcıları, BİKİR, RTÜK'ü tüm kapasitesiyle harekete geçirmiş bulunuyor. Bu harekete geçirme Diyarbakır'da gazetecilerin toplu tutuklanmasına kadar varmış bulunuyor. Tutuklananların Kürt gazeteciler olmasına belki kimi çevreler, yok canım bu Kürt gazetecilere yönelik bir tutuklama, genelleştirme yapılmamalı diyeceklerdir. Ama bu tutum herhalde sadece medyayı susturanlara ve halkın haber alma hakkını ayaklar altına alanlara destek vermek, daha da ötesinde bir adım sonra bunun kendi başına gelmesinin yoluna turkuaz halılar döşemektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam Dünyası Turizm Fuarı.
Değerli dinleyiciler, 1. İslam Dünyası Turizm Fuarı 7-10 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca İslam dünyasında ülkelerin turizm kapasitelerini tanıtmak, bu alandaki aktivistler ve işletmeler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Şehri Aftab Fuar Merkezi'nde düzenlendi.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam dini turizme kısıtlama getirmediği gibi terk edilmesini de kınamıştır. Ayrıca çeşitli rivayetlerde seyahat etmenin insanların ekonomik, ahlaki, kültürel ve de sağlıkları üzerindeki olumlu etkisine de vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde eski kavimlerin yaşamlarından ibret almak ve yaratılışı hakkında bilgi edinmek için yolculuk ve seyahat etmeye tavsiye edilmiştir. Örneğin Ankebut suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı ayetlerinde Yüce Allah insanlara soru tarzında insanları yeryüzünde dolaşmaya, böylece seleflerinin nasıl yaşadıklarını görerek onlardan ibret almaya çağırıyor. Örneğin Yusuf suresinin 109. ayetinde şöyle buyuruluyor.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ
Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
Turizm sektörü insan toplumlarının kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesinde muhakkak etkili bir faktör olarak önemli ekonomik kaynaklardan biridir. Bu sektör gelir kaynağı olması ve geniş çapta çalışma ve istihdam alanı açarken milletler, kavimler ve kültürlerin birbirine yaklaşmasına sebep oluyor. Ayrıca ülkelerin ekonomik göstergelerinin yükseltilmesinde ve iyileştirilmesinde doğrudan ve dolaylı olarak etkilidir. Dünyanın en kazançlı 4. sektörü olan turizm sektörü korona salgını nedeniyle son 2 veya 3 yıldır durgunluk yaşıyor. Fakat artık dünyada hastalığın azalmasıyla birlikte turizm yeniden canlanmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta İslam dünyasında turizm fuarı 7 ile 10 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca İslam dünyasında ülkelerin turizm kapasitelerini tanıtmak, bu alandaki aktivistler ve işletmeler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Tahran'ın Şehri Aftab Fuar Merkezi'nde düzenlendi.
İslam Dünyası Turizm Fuarı Genel Sekreteri Azade Musta'ani fuarla ilgili şöyle konuştu. 1 milyar 800 milyonluk Müslüman nüfusu sadece İslam ülkelerinde değil, Avrupa ülkelerinde de cazip bir turizm pazarıdır. İslam ülkeleri din, kültürü, gelenekleri ve ortak yönleriyle Müslüman olmayan ülkelere nazaran daha fazla etkileşime sahiptir. Ortak noktalarımız İslam dünyasındaki seyahatlerimizde kendimizi gurbette hissetmeyeceğimiz kadar fazladır. Bu yüzden İslam dünyasında turizm fuarını Kültürel Miras Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, Tahran Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İran'da İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, ISISKO Uluslar Arası Komisyonu, İran Turizm ve Hava Seyahat Acenteleri Sendikası ve Şehri Aftab Fuar Merkezi'nin işbirliği ve desteğiyle programlanarak düzenlendi.
Fuar süresince farklı İslam ülkelerinin turizm kapasiteleri, kültürel ve dini çekicilikleri, az bilinen şehirlerinin ziyaret edilmesi ve kimlikleri ve belirgin sembolleriyle fuara katılarak tanıtılması planlandı. İslam Dünyası Turizm Fuarı etkinliği çerçevesinde İslam dünyasının belediyeleri ve turizm kuruluşlarının da desteğiyle projeye destek veren ülkelerin her yıl takvimlerinde iki günü şehir günü olarak adlandırmaları kararı alındı.
Tahran Radyosu. İlki Tahran'da düzenlenen fuar çerçevesinde ayrıca yapılan programlara göre bazı kentler örnek kent olarak tanıtıldı. Amaç ise söz konusu şehitleri tanıtmak için belirli bir ortam oluşturmak ve gönüllü olan her kentin ise fuar sürecinde çeşitli programlarla kentini tanıtma sürecine yardımcı olmasıdır. İran'dan Erdekan ve Türkiye'den Şanlıurfa ise sahip oldukları kültürel, tarihi ve inanç özellikleri nedeniyle bu dönemde örnek olarak seçildiler.
İran'da İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ISESCO Ulusal Komisyon Başkanı Abdülkerim Sadık Dost'un belirttiği üzere medeniyetin tarihi çekiciliği ve kapasitesinin çeşitliliği İslam dünyasının kültürel zenginliğidir ve İslam dünyasının ekonomik zenginliğini açığa çıkarabilir. ISESCO'da işte bu kapasiteler ve ortaklıklara dayanarak tüm gücüyle İslam dünyasında turizmin gelişmesini destekliyor.
Şimdiye kadar İran kültürel miras eserlerinden onu ISESCO'da kayıt altına alınmıştır. Gerçi UNESCO'da kayıt işleminin tersine buradaki işlem süreci daha kolaydır. Korona salgını sırasında bu organizasyon İslam ülkelerinin kültürel mirasının korunmasına özel önem verdi ve 2 yıl süren salgın boyunca bu bağlamda en az 1 milyon dolar kültürel mirasın korunması için harcadı. Abdülkerim Sadık Dost, İran'ın İslam dünyasının turizm ekseni olarak tanıtılması gerektiğini belirterek, İslam dünyası turizm fuarının İslam dünyasında turizm canlanmasında olumlu bir adım olacağını ve tüm ISESCO üyelerinin çıkarlarının bu fuarda görüleceğini belirtiyor.
İslam ülkeleri sahip oldukları dini kimlikleri, kültür, sağlık ve tedavi olanakları, ayrıca yöresel gelenek ve gastronomi potansiyelleriyle sadece Müslüman ülkeler arasında değil, diğer tüm ülkeler içinde çekici yönleri vardır. Günümüzde inanç turizmi, sağlık turizmi ve gastronomi turizmi bu sektörde büyük bir alanı kapsarken birçok muhatap ve meraklısı da vardı.
Kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, kültür sanayilerinin sonuçlarını, bazı sosyoekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde turistlerin hizmetine sunan, yalnızca tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan bir alandır. Kültür turizmi, turistik gelirlerin ülkesel düzeyde daha geniş alanlara yayılmasında, bölge halklarının turizmden daha geniş oranda pay almasına ve bölgelerin kültür düzeylerinin yükselmesine yöneliktir. Üstelik bu etkinlikler yılın 12 ayında gerçekleştirilebilir. İyi yönetildiği takdirde kültür turizminin tükenme, tüketilme zaafı yoktur. Müslüman ülkelerin kendilerine özgü kültürleri bu açıdan büyük bir potansiyel sayılır.
Turizm sektöründe önem verilerek geliştirilebilecek çeşitli alanlardan biri inanca dayalı turizm çalışmalarıdır. İnanç turizmi olarak bilinen bu turizm alanı direkt olarak herhangi bir ülkenin sahip olduğu kültürel ve dinsel mirası ile yakından ilişkilidir. Diğer bir ifadeyle inanç turizmine konu olabilecek kaynaklara sahip olmak için inanç turizmi yönünde bir yandan temel zemini oluşturmaktadır. İnanç turizmi faaliyetlerinin ortak inanç paydasında buluşan çok sayıda insanı ilgilendirmesi bu alanda ortaya çıkabilecek turistik hareketliliğin boyutunu dolayısıyla ekonomik potansiyelini ortaya koymaktadır. İslam dininin farklı mezhepleri için saygın ve kutsal sayılan mekanlar ve türbeler farklı ülkelerde bulunması inanç turizmi alanında büyük önem taşıyor. Bu konunun en bariz örneği ise Mescid-i Haram, Ehl-i Beyt imamlarının türbeleri, Mescid-i Nebevi ve diğer ülkelerde olan tarihi camilerdir.
Sağlık turizmi İslam ülkelerinin bir diğer zengin turistik potansiyelidir. Hastaların tedavi amaçlı seyahatlerinin birçok sebebi olabilir. Buna kendi ülkelerinde sağlık hizmetlerinde ileri teknoloji veya modern cihazların olmaması, profesyonel kadronun bulunmaması, sağlık hizmetlerinin pahalı ve masraflı olması, hastaların başka bir ortamda tedavi görmek istemeleri örnek verilebilir. Fakat sağlık turizminin bir de doğal yönleri var. Örneğin hastaların diğer bir iklimde daha rahat tedavi edilebilmesi veya termal tesisler veya hatta kaplıcalar da bu konuda büyük önem taşıyor. Tabii ki turizmin bu alanında Müslüman ülkelerin sahip olduğu olanaklarla sadece Müslüman ülkelerden değil birçok ülkeden turistleri ağırlayabilir.
Gastronomi turizmi insanların farklı lezzetler deneyebilmek hedefiyle turizm faaliyetlerine katılmasıdır. Müslüman ülkelerin dünyanın değişik coğrafyasında bulunması nedeniyle farklı tarım ürünleri, yemek kültürleri ve lezzetleri vardır. Bu alanda ülkelerin tarımsal özellikleri, kültür ve turizm altyapısı büyük önem taşıyor. Zira medeniyetler öz kültürlerini yemeklerine taşıyorlar. Gastronomi turizmi her ülkenin önemli ve destekleyici seçeneklerindendir. Bu yüzden turistlerin farklı ülkelerin yöresel yemeklerine gösterdiği ilgi nedeniyle bu alanda büyük ve önemli çalışmalar yapılması gerekir.
Tahran'da birinci düzenlenen İslam Dünyası Turizm Fuarına Pakistan, Türkiye, Irak, Tacikistan ve Umman'ın da aralarında olduğu 15 aşkın Müslüman ülkeden en az 300 standta Müslüman ülkeler, ulaşım yolları, el sanatları ve hatıra eşyaları, sağlık turizmi, otelcilik, hizmet sektörü, kültür merkezleri, dini yayıncılık, İslami dekorasyon, helal gıdalar, İslami ve geleneksel giyim alanında potansiyellerini ve olanaklarını tanıtmaya çalıştı. Fuar 3 gün boyunca 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken dünyadan 20'den fazla medya kuruluşu bu etkinliği dünyaya duyurdu.
Değerli dinleyiciler, İslam Dünyası Turizm Fuarı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Merve Kaplan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İnsanı sadece maddi özellikleri üzerinden değerlendiren kapitalist sistem bireylerin yaşlılıkla ilgili algılarını bütünüyle etkiledi. Zira yaşlılık sürecinde bireyler doğal olarak güç yitimine uğruyor ve bu durum ölümle ilgili kaygıları tetikleyebiliyor. Ancak buna karşın yaşla birlikte bilgelik gelişiyor ve kişi sahip olduğu bilgi ve birikimleriyle genç nesillere ışık tutabilecek yeterliliğe sahip oluyor. Fakat kapitalist sistem bireyin sadece maddi yanına dikkate alıyor ve onun yaşlılıkla birlikte kaybettiği güç yitimini gündeme getirerek aciziyetine vurgu yapıyor. Özellikle kadınlar yaşlanmayla birlikte çekiciliklerini kaybettiklerini düşünüp kazançlarının büyük bir kısmını estetik operasyonlara harcıyorlar. İslam toplumlarını ayakta tutan ulvi değerleri yozlaştırma noktasında başı çeken şarkıcı, manken ve oyuncu ve sosyal medya fenomenleri kendilerini daha genç ve daha çekici gösterebilmek için neredeyse yılda birkaç kez estetik ameliyatlar geçiriyorlar. Bir bakıyorsunuz asırlık teyzeler estetikli görüntüleriyle çıkmış göbek atıyor ve hala çekici ve güzelim mesajı veriyorlar. Bir bakıyorsunuz bütün simalar aynı şekilde aynı ebatlara dönüştürülmüş ve farklılıklar silinip gitmiş, modern kültür bireyleri avucunun içine almış, istediği gibi şekillendiriyor ve tuzağına düşürdüğü bireyler üzerinden güç elde etmeye çalışıyor. Maalesef karşı karşıya olduğumuz tablo böyledir. Kapitalist sistem sömürüyor insanların o asıl o değerlerinden soyutluyor. Başka bir kimliğe büründürmek istiyor. Bir oyuncak gibi sunuyor. Özellikle kadınların görüyorsunuz sosyal medyada yani bir metaymış gibi bir düşünce oluşuyor kadınlar üzerinden. Halbuki İslami toplumda yani eskiden o kadar ulvi değerler vardı ki kadının o yani
sanki gündem kadın saptırıp kisvesi, asıl meselelerden uzaklaşıyoruz. Yani ne bileyim ki
insana değer veren o sima veya yüz değil ki.
Onunla insanın yani, kalbini asıl değerleri görmeden sırf yüzdeki
ailevi sorunları var kadınların. Evet. Çocuklarına, çoluklarına ayıracağı vakitleri de kalmıyor bu şekilde. Yani maalesef faydalı bir işle geçirebiliyorlar ama tabii maalesef diyorum bunlar yönlendiriliyor o sistemle.
Sanki ne bileyim planlı bir şekilde mi acaba hareket tabii ediliyor ki bu yöne doğru insanlar?
Tüketicilik veya maddiyatçılık.
Ki öyle bir soru işareti oluşuyor zihinlerde acaba.
Materyalist sistemin asıl yani olgusu bunlardır. Bu o şekilde yönlendiriyor.
Dinleyicimizin mektubu uzun, isterseniz ben devam edeyim. Evet, kapitalist sistem moda ve estetik sektörüne bağımlı hale getirdiği kadınların bütün enerjilerini fiziki görüntüleri üzerine yoğunlaştırıyor ve onları zihnen yoksullaştırıyor. Farkında mısınız bilmem, yüksek mevkilere gelmiş kadınlar dahi bir aya geldiklerinde sadece birbirlerinin kilolarından, yüzlerinde oluşan çiziklerden, saç modellerinden bahsediyor ve dişiliklerini öne çıkarabilmek için adeta yarışıyorlar. Ekonomik ve sosyal kaosun merkezine itilen dar gelirli bireyler evlerine ekmek götürebilmek için büyük bir mücadele verirken kadınlarımız hakim sistemin kölesi haline gelmiş ve esareti sindirmeye çalışıyorlar. Kadınlar cehennemden korkmuyorlar, yaşlanmaktan korktukları kadar. Yüzlerinde oluşan küçük bir çizik, saç tellerine düşen aklar, görüntülerinde ortaya çıkan küçük bir pürüz morallerini bitirmeye yetiyor. Ve soluğu estetisyenler de alıyorlar. Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Cengiz Mumcu isimli dinleyicimiz şu satırları bizimle paylaşıyor. Bir yardım kuruluşunda tanıştığım genç diplomalı katilleri zihnimde bir yere koyamıyorum. Okul bize ne veriyor ya da ne vermiyor diye ve bu soruya bir cevap arıyordu. Genç eğitimli kariyer sahibi kişilerin koşulsuz erdemli olabileceğine inanmıştı fakat karşılaştığı olaylar onun zihnini bulandırıyor ve çelişkiye sürüklüyordu. Gencin tasavvuruna göre kötülük eğitimsiz insanların eseriydi. Okumuş insan sorumluluğunun bilincinde olur ve toplumun huzurunu bozacak eylemlere yönelmezdi. Fakat diplomalı katil ve sapıkların ekranlara yansıyan görüntüleriyle karşılaşınca çelişkiye düşüyor ve okulların kişiye ne verip ne vermediğini sorguluyordu. Gencin aklının ve vicdanının kabul edemediği bir şey vardı ama bunu neye dayandıracağını kestiremiyordu. İslam medeniyetinde eğitim kurumları bireye sadece meslek edindirmiyordu. Bunun yanında erdemli bir şahsiyetin inşası için etkin bir güç oluyor ve toplumun sükunetine katkı sağlıyordu. Medeniyetimizde huzurlu bir toplumun ancak bilgili, bilinçli ve erdemli şahsiyetlerle mümkün olabileceği öngörülüyor ve bu alana özel bir değer atfediliyordu. İslam medeniyetinde insan ve varlık alemi üzerinden, özlerinden ayrıştırılmaz bir bütün olarak görülür ve ilmin hikmete dönüştürülmesi esas alınırdı ki bu anlayışla şekillenmiş bir eğitim sisteminin yetiştirdiği bireyler toplumun itibar ettiği erdemli şahsiyetler olarak bilinirdi. Evet, yine önemli başka bir mektup evet. Cengiz Bey'den. Yani güzel satırlarla toplumdaki olan
başka bir sorundan evet, bahsediyor aslında.
Sorunlardan birisini anlatıyor.
Evet, yani insanları şimdi çocukları yetiştirmede okumak çok önemli. Evet, ama ondan daha önemlisi erdemli bir insan yetiştirmek, bir kişilik kazandırmak. Ki bu artık
tabii ki.
Yani o yönden yani uzaklaşıyoruz.
Eğitim
sadece,
demek o sadece o evet, ders, sadece, ders değil ki. O artık, yaşam eğitimidir. O okul denen şey öyle olmalıdır. Yani bütünüyle ele alınmalıdır.
Ailelerin, hepimizin yani belki de bütün ailelerin derdi. Şimdi işsizlik falan sorunu olmuş ya, ekonomik sorunlar da var tabii bunun yanında. Evet. O yüzden insanlar daha fazla
psikolojik sorunları evet, da beraberinde getiriyor.
Çocuğumuz okusun, üniversiteyi kazansın, meslek edinsin derken böyle artık asıl meseleden uzaklaşıyoruz. Maalesef ediyor ve dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bağlantımız var galiba. Evet. Arkadaşa bağlanabiliriz şu anda.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Tebrik ediyorum. Çok iyi program yapıyorsunuz. Sadece programlarınızda bir değişiklik olursa çok iyi olur ve o da sitenizde akşam yani gece saatlerinde haber yayınlamanız mükemmel bir site yapmanıza yardımcı olur. Bunu bir öneri olarak sizlerle paylaşıyoruz ve inşallah bunu yaparsınız. Çok mükemmel bir siteye sahip olursunuz. Sputnik News haber sitesi var biliyorsunuz. Haber ajansı daha doğrusu. Orada da gündüz çalışıyoruz ve biz de Türkiye'deki Müslümanlar insanlar olarak İran'ın İRIB yani radyo televizyonundan böyle bir siteye sahip olmasını isteriz ve burada özellikle gece saatlerindeki boşlukları doldurmanızı öneriyoruz. Hoşçakalın.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, elimizde bir başka mektup var. İhsan Yıldız isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer vermiş. Müslümanca bir hayatın bütünüyle yaşandığı söylenemez. Müslüman olma bilincinin gerekleri hakkıyla yerine getirilmiyor. Onlar da öncekileri göre açık ara başka bir yerdedirler. Modernlerin de farklı sorunları vardır. Bireyselleşme ve uzaklaşma kaygısı. Gençlerin gözleri farklı bir alana açılıyor. Dünyayı başka türlü görüyorlar. Onlarla birlikte yol alma duygusu güvensizlikten kaynaklı. Öncelikle kendilerine olan güveni yok gençler üstü kuşağın. Kendileri yeterince donanımlı değildirler. Çocuklarına verecekleri bir şeyleri olmayınca sadece yakınıyorlar ve öfkeleniyorlar. Öfkeleri şiddete dönüşüyor. Şiddeti salt darp olarak görmemek gerekir. Davranış ve söz ile de şiddet olabiliyor.
Evet, İhsan Yıldız'ın mektubu çok uzun ama maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. İhsan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Canan Koray, Murat Taşdelen, Ahmet Evren isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizde turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Borrell ile yaptığı görüşmede Tahran her zaman rasyonel ve sonuç odaklı müzakereleri memnuniyetle karşıladığına vurgu yaptı. İran İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Garib Abadi, İran'a yönelik asılsız iddiaların tekrarlanması Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğini zedeliyor dedi. İran ve Rusya ortak otomobil üretecek. İran Kızılay'ı iklim değişikliği alanındaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Almonitor web sitesi Ankara'yı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşırken haber ağlarına baskı yapmakla suçladı. Türkiye ile İslam alimlerinden Hazreti Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaretlere kanama geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.